Ayrım 2. Casuslar Mücadelesi. John le Carré. Sayfa 18. Taylor gözlerini dışa çevirdi. Uçaktan herhangi bir iz yoktu henüz, bekledi. Endişesi giderek tırmandı. Dünyanın sonu gelmiş gibiydi. Kahrolası dünya dönmeyi bırakmıştı adeta. Lanson'un uçağının düştüğünü ve fotoğraf makinesini bulduklarını varsaydı. Bu görevi bir başkasının yapmasını öyle isterdi ki. Woodford, evet, niye Woodford almamıştı ki bu görevi? Ya da Avery adındaki o zeki kolej çocuğunu niye göndermemişlerdi? Rüzgar şiddetlenmişti. Daha da şiddetlendiğine yemin edebilirdi. Bunu anlamak hiç de zor değildi. Rüzgar karları havalandırarak piste doğru savuruyor, bayrakları parçalarcasına dövüyor, ufukta beyaz girdaplar oluşturuyor ve sanki nefret ettiği yaratıklarmış gibi sertçe saldırıyordu. Rüzgar önündeki cama öyle bir şiddetle vurdu ki Tyler irkildi. Ardından cama çarpan buz parçalarının ve çatırdayan ahşap doğramanın sesini duydu. Tekrar saatine baktı. Bu Tyler'da bir alışkanlık haline gelmişti. Zamanı bilmek endişesini gidermeye yardımcı oluyordu. Lanson buna asla başaramayacaktı, asla. Neredeyse kalbi duracak gibiydi. Sonra klaksonların sesini duydu. Önce zayıftı ama giderek yükseldi. Dört klakson birden kuvvetli bir şekilde, tıpkı açlıktan uluyan hayvanlar gibi, bu kahrolası havaalanında figan etmeye başlamışlardı. Yangın, uçakta yangın çıkmış olmalıydı. Uçak yanıyordu ve adam yanan uçağı indirmeye çalışıyordu. Olan biteni öğrenebileceğim biri var mı diye telaşla etrafına bakındı. Barmen hemen yanında duruyor ve bir kadehi parlatmaya çalışırken pencereden dışarı bakıyordu. Neler oluyor diye bağırdı Taylor. Sirenler neden çalıyor?
Kötü havalarda sirenler hep çalar diye cevap verdi barmen. Kural böyle.
İniş yapmasına niye izin veriyorlar diye ısrar etti Taylor. Neden onu güneyde bir yere yönlendirmiyorlar? Bu havaalanı çok küçük. Niye onu daha büyük bir havaalanına göndermiyorlar? Barmen kayıtsız bir şekilde başını salladı.
O kadar da kötü değil dedi başıyla havaalanını işaret ederek. Ayrıca çok geç kaldı. Yakıtı bitiyor olabilir.
Uçağın havaalanına doğru inişe geçtiğini ve iyice alçaldığını gördüler. Uçağın ışıkları yerdeki işaret ışıklarının üzerinde yanıp sönüyordu. Spot lambaları pisti taradı ve uçak emniyetli bir şekilde indi. Karşılama noktasına gelene kadar taksi yapmaya başladı ve gaz kesilirken çıkan gürültüyü duydular. Bar boşalmıştı, orada tek başınaydı. Taylor bir içki daha sipariş etti. Yapması gerekeni biliyordu, barda beklemek. Leclerc ona, Lanson seninle barda buluşacak demişti. Elbette adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Uçuş dokümanlarının icabına bakması, fotoğraf makinesini halletmesi filan gerekiyordu. Taylor şarkı söyleyerek merdivenlerden inen çocukların sesini duydu. Çocukların arkasından bir kadın geliyordu. Tanrı aşkına ne diye etrafı kadınlarla ve çocuklarla çevriliydi ki? Sonuçta kendisi cebinde $5,000 ve sahte bir pasaportla erkek işi yapıyordu, öyle değil mi?
Bugün başka uçuş yok dedi barmen. Tüm uçuşlar durduruldu.
Taylor başını salladı, biliyorum. Kahrolası çok korkutucuydu, çok. Barmen şişeleri yerlerine koyuyordu. Tehlike yoktu diye sakinleştirici bir ses tonuyla sözlerine devam etti. Kaptan Lanson çok iyi bir pilottur. Steinhager'ı geri koysa mı koymasa mı bir an tereddüt etti.
Elbette tehlike yoktu diye söylendi Taylor. Kim tehlikeden bahsetti ki?
Bir içki daha dedi barmen.
Hayır ama sen kendine doldur bir tane, hadi bir kadeh iç.
Barmen isteksizce bir içki koydu kendine ve şişeyi kapattı.
Anlamıyorum, bunu nasıl başarıyorlar dedi Taylor. Sesi adamın gönlünü almaya çalışır gibi çıkıyordu.
Böyle bir havada hiçbir şey göremezler, hiçbir şey.
Anlamlı anlamlı gülümsedi. Orada uçağın burnunda oturursun, gözlerini kapatabilirsin bile. Çünkü çok da işine yaramazlar.
Evet, bunu gördüm diye ekledi Taylor. Ellerini sanki bir kumanda panelinin üzerinde tutar gibi çukurlaştırarak.
İnan ne dediğimin farkındayım. En ufak şey yanlış gitse o çocuklar bunu hemen fark ederler. başını salladı. Hemen de icabına bakabilirler diye duruma açıklık getirdi. Aldıkları her kuruşu hak ediyorlar. Hele de o büyüklükte bir uçurtmanın içinde uçarken. Tüm parçaları bir arada tutan şey sadece teller. Evet, teller. Barmen soğuk bir ifadeyle başını salladı, içkisini bitirdi. Boşalan bardağı yıkadı, kuruladı ve tezgahın altındaki rafa yerleştirdi. Beyaz ceketinin düğmelerini açtı. Taylor yerinden kıpırdamadı. Evet dedi barmen keyifsiz bir gülümsemeyle. Artık gitmemiz gerek. Biz derken diye sordu Taylor gözlerini kocaman açıp geriye doğru yaslanırken. İstersen sen evine gidebilirsin ama ben Londra'da yaşıyorum. Ses tonu meydan okur gibiydi. Biraz alaycı, biraz kırgındı ve giderek de yükseliyordu. Hem sizin uçak şirketleriniz yarın sabaha kadar beni Londra'ya veya başka bilmem nereye götüremediğine göre kalkıp gitmemi söylemem biraz saçma olmuyor mu ha sevgili dostum? Hala gülümsüyordu ama bu gülümseyiş patlamanın eşiğindeki sinirli bir adamın gülümseyişiydi. Ve bir daha benim ısmarladığım bir içkiyi içtiğinde daha nazik olmanı öneririm ahbap. Kapı açıldı ve Lanson içeri girdi. Bu karşılaşma böyle olmamalıydı. Böyle anlatmamışlardı ona. Lurklerk ona bardak al, köşedeki bir masada otur, bir içki iç, şapkanı ve paltonu sanki birini bekliyormuşsun gibi yanındaki sandalyeye koy demişti. Lanson geldiğinde her zaman bira içer, halka açık salonları sever, onun tarzı budur. Etrafında dolaşan insanlar olsun ister. Küçük bir yerdir ama bu havaalanlarında her zaman hareket vardır. Geldiğinde senin de kolaylıkla fark edebileceğin bir tavırla etrafına bakınıp oturacak yer arayacak. Sonra da yanına gelip o sandalyede birinin oturup oturmadığını soracak. Sen de ona bir arkadaş için tuttuğunu ama onun gelmediğini söyleyeceksin. Lanson sana oturabilir miyim diyecek. Oturduktan sonra da bir bira ısmarlayıp arkadaşınız erkek mi kadın mı diye soracak. Sen ona böyle özel sorular sormanın yakışık almadığını söyleyeceksin. İkiniz de biraz gülecek sonra da konuşmaya başlayacaksınız. İki soru soracaksın. İrtifa ve hız. Araştırma kısmı irtifa ve hızı bilmek istiyor. Para paltonun cebinde olacak. O senin paltonu alacak. Kendi paltosunu seninkinin yanına asacak. Ve gayet sakin bir şekilde senin paltonun cebinden para zarfını alarak filmi senin cebine koyacak. İçkilerinizi bitireceksiniz, el sıkışacaksınız ve işte hepsi bu. Sabah sen evine uçacaksın, Lurklerk her şeyi ne kadar da basitleştirmişti. Lanson bomboş salonda onlara doğru yürümeye başladı. Mavi bir yağmurluk ve pilot şapkası giymişti, uzun boylu ve güçlü bir görünüşü vardı. Taylor'a kısa bir bakış attıktan sonra barmene yaklaştı. ''Jens, bana bir bira ver.'' dedi. Sonra Taylor'a döndü ve ''Siz ne içersiniz?'' diye sordu. Taylor hafifçe gülümsedi. Sizin şu yerel zehirlerinizden. Hangisini istiyorsa ondan ver. Duble olsun. Barmen hızlıca ceketini üstüne geçirdi, dolabı açtı ve koca bir bardağı Steinhager doldurdu. Lanson'a da soğutucudan bir bira çıkardı. Seni Lurklerk mi gönderdi diye doğrudan konuya girdi Lanson. Birisi duyabilirdi. Evet, ardından uysalca ekledi. Lurklerk and Company, Londra. Lanson birasını aldı ve en yakındaki masaya gitti. Eli titriyordu, oturdular. ''Şimdi söyle bana'' diye kükredi. ''O talimatları bana hangi lanet olasıca verdi?'' ''Bilmiyorum.'' Taylor şaşkına dönmüştü. ''Talimatların ne olduğundan bile haberim yok. Benim hatam değil. Ben filmi almak için gönderildim. Hepsi bu. Benim işim bu bile değil. Yani bu tarz işler. Ben gizlilik gerektirmeyen işleri yaparım. Kuryeyim.'' Lanson öne doğru eğildi ve elini Taylor'ın koluna koydu. Taylor onun titrediğini hissedebiliyordu. Ben de işin gizlilik gerektirmeyen tarafındaydım. Bugüne kadar uçakta çocuklar vardı. Sömestr tatilindeki 25 Alman öğrenci, bir sürü çocuk. Evet, Taylor gülümsemeye çalıştı. Evet, bekleme salonunda bir karşılama komitesi vardı. Lanson öfkeyle soludu. Bizim aradığımız ne? Anlamadığım bu. Rostock'ta ne var ki? Sana söylüyorum benim bu işte hiçbir ilgim yok. Sonra kararsızca ekledi. Gerçi Lurklerk Rostock değil güneydeki alan demişti. Güney üçgeni, Kalkstad, Langdorn, Falken. Bana oraları anlatmana gerek yok. Taylor endişeyle barmene baktı. ''Bence bu kadar yüksek sesle konuşmamalıyız.'' dedi. ''Şu arkadaş biraz ters. Steinhager'dan bir yudum daha aldı.''
Lance'ın eliyle de sanki yüzünden bir şey kovalar gibi bir hareket yaptı. ''Bitti.'' dedi. ''Artık istemiyorum. Bitti.''
''Sadece resim çekip rotanın dışına çıkmadığımızda her şey yolundaydı. Ama artık bu çok fazla, anlıyor musun? Harbiden çok fazla.''
Aksanı iyice belirginleşmişti ve sözcükler ağzından sanki kekeme birinin konuşması gibi zorla çıkmaya başlamıştı.
''Fotoğrafı çektin mi?'' diye sordu Taylor. ''Filmi alıp gitmesi gerekiyordu.''
Lance'ın omuz silikli elini yağmurluğunun cebine götürdü ve Taylor'ın endişeyle bakan gözlerinin önünde cebinden 35 milimetrelik çinko bir film kutusu çıkararak ona uzattı.
''Neydi peki?'' diye sordu tekrar Lance'ın. ''Öyle bir yerde ne arıyorlar?'' ''Bulutların altından geçtim, tüm alanı turladım, atom bombası bilen görmedim.''
''Önemli bir şey, bana tüm söyledikleri bu, büyük bir şey, yapılması gerekiyordu, anlıyor musun? Öyle bir yerin üzerinde illegal uçuş yapamazsın.''
Taylor aslında ona söylenen şeyi tekrarlıyordu.
''Ticari bir hava yolu olmalı, yasal bir hava yolu şirketi, yoksa imkansız başka yolu yok.''
''Dinle, o yere vardığımız anda burnumuzun dibinde bittiler. İki mik. Onlar nereden çıktı? Benim bilmek istediğim bu. Onları gördüğüm anda bulutun içine daldım ama beni takip ettiler. Sinyal gönderdim, yönlerini sordum. Buluttan çıktığımızda yine oradalardı. Beni sıkıştırmaya çalıştıklarını, inişe zorladıklarını düşündüm. Fotoğraf makinesinden kurtulmak istedim ama sıkışmıştı. Çocukların hepsi camlara yapışmış, miglere el sallıyorlardı. Bir süre yanımda uçtular, sonra ayrıldılar. Çok yakınımıza geldiler, çok yakına. Çocuklar için çok tehlikeliydi.''
Birasına dokunmamıştı. ''Lanet olası herifler, ne istiyorlardı?'' diye sordu. ''Niye bana iniş yapmamı söylemediler?''
''Sana söyledim, benim hatam değil ki. Bu iş yaptığım işlerden değil. Ama Londra her ne arıyorsa yaptığı işi biliyordur.''
Kendi kendini ikna etmeye çalışıyor gibiydi. Londra'ya inanmaya ihtiyacı vardı.
''Onlar kendi zamanlarını da senin zamanını da boş yere harcamazlar dostum. Neyin peşinde olduklarını biliyorlardır.'' Karşısındakini ikna etmek için kaşlarını çattı ama Lance'ın hiçbir şey işitmemiş gibiydi.
''Ayrıca gereksiz risklere de girmezler.'' dedi Taylor. ''İyi iş çıkardın Lance'ın. Hepimiz üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Biraz risk almamız gerekiyor.'' ''Hepimiz risk alıyoruz. Savaşta da aldım ben, anlarsın ya. Savaşı hatırlayamayacak kadar gençsin, bu da aynı şey. Aynı şey için savaşıyoruz.''
Sonra sorması gereken iki soruyu hatırladı.
''Fotoğrafları çekerken hangi irtifadaydın?''
''Farklı irtifalar. Kalk stad üzerindeyken 6000 feet'e kadar indik.''
''En çok bilmek istedikleri Falkstad'tı.'' dedi minnetle.
''Harikasın Lance'ın, harikasın. Peki süratin neydi?'' 200-240, öyle bir şeydi işte. Ortada hiçbir şey yok, sana söylüyorum, hiçbir şey.''
Bir sigara yaktı.
''Bu sondu.'' diye tekrarladı Lance'ın. ''Hedef ne kadar büyük olursa olsun.''
Ayağa kalktı, Taylor da kalktı. Sağ elini paltosunun cebine soktu. Birden ağzı kupkuru oldu. ''Para? Para neredeydi?''
''Diğer cebine bak.'' dedi Lance'ın.
Taylor zarfı bularak ona uzattı. ''Bu konuda sorun çıkar mı? Migler hakkında demek istiyorum.''
Lance'ın omzunu silkti. ''Bilemiyorum. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Bir kereye mahsus inanırlar. Hava şartlarından olduğunu düşünürler. Yarı mesafede rotadan çıktım. Yer kontrolde bir sorun çıktığını zannedebilirler. Vardiya değişiminde filan.''
''Peki ya seyri seferci, diğer mürettebat, onlar ne düşünürler?''
''Bu benim sorunum.'' dedi Lance'ın. ''Londra'ya bunun son görevim olduğunu söyleyebilirsin.''
Taylor endişeyle ona baktı. ''Sadece üzgünsün.'' dedi. ''Bu kadar gerilimden sonra.''
''Cehenneme git.'' dedi Lance'ın yavaşça. ''Cehennemin dibine git.''
Arkasını döndü, tezgahın üzerine madeni bir para bıraktı ve uzun adımlarla barı terk etti. O arada da paranın durduğu sarı uzun zarfı dikkatli bir şekilde yağmurluğunun cebine yerleştirmeye çalışıyordu. Bir dakika kadar sonra Taylor da barı terk etti. Barmen kapıdan geçip merdivenlerden inerek gözden kaybolurken Taylor'ı izliyordu. Çok sevimsiz bir adam diye düşündü. Zaten İngilizlerden hiçbir zaman hoşlanmamıştı.
Taylor'ın ilk aklına gelen şey taksi tutmak yerine otele yürüyerek gitmek oldu. 10 dakikalık mesafeyi yürüyebilirdi ve harcırağı da yanına kalırdı. Ana giriş kapısına doğru ilerlerken yanından geçtiği hostes ona başıyla selam verdi. Havaalanının resepsiyon salonunda teak ağacı kullanılmıştı. Zeminden sıcak hava geliyordu. Taylor dışarı çıktı. Soğuk hava keskin bir kılıç gibi giysilerini deldi geçti. Keskin soğuk vücuda yavaş yavaş yayılan, uyuşturan bir zehir gibi önce çıplak yüzünü sonra da boynunu ve omuzlarını esir aldı. Fikrini değiştirerek hızla bir taksi aramaya başladı. Sarhoştu, birden farkına vardı. Onu sarhoş eden şey taze havaydı. Taksi sırasında hiç taksi yoktu. 50 metre kadar ileride motoru çalışır durumda eski bir Citroen park etmiş durumdaydı. Şanslı herif, sıcacık oturuyor diye düşündü Taylor ve geri dönüp havaalanının giriş kapısından tekrar geçti. Bir taksiye ihtiyacım var dedi kızı. Nerede bir taksi bulabilirim acaba? Umarım iyi görünüyorumdur diye düşünüyordu. Bu kadar çok içkiyi ne diye içmişti ki? Lance'ın ısmarladığı o içkiyi içmemeliydi. Kız başını salladı. Çocukları götürdüler dedi. Her bir taksi 6 çocuğu aldı. Bugünün son uçuşuydu. Kış aylarında çok taksimiz olmaz, gülümsedi. Çok küçük bir havaalanı bu. Peki şu yolda duran eski araba, o da taksi değil mi? Sesi kararsız çıkıyordu. Kız kapıya doğru gidip dışarı baktı. Kendinden emin, doğal ve kışkırtıcı bir yürüyüşü vardı. Ben araba göremiyorum dedi. Taylor kızın yanına gelip dışarı baktı. Eski bir Citroen vardı, farları açıktı. Gitmiş olmalı, taksi olduğunu düşünmüştüm. Yüce Tanrım, araba basıp gitmişti ve o sesini bile duymamıştı. Taksilerimizin tümü Volvo'dur dedi kız. Belki çocukları bıraktıktan sonra bir tanesi geri gelir. Neden gidip bir şeyler içmiyorsunuz? Bar kapandı dedi Taylor ters bir tavırla, barmen evine gitti. Havaalanının otelinde mi kalıyorsunuz? Regina'da, evet, aslında biraz acelem var. Şimdi biraz daha rahat konuşuyordu. Londra'dan bir telefon bekliyorum da. Kız tereddüt ederek paltosuna baktı. Palto kalın ve yağmur geçirmez bir malzemeden üretilmişti. Yürüyebilirsiniz diye önerdi. Dosdoğru yolu takip ederseniz en fazla 10 dakika sürer. Bagajınızı sonra gönderebilirler. Taylor yine kolunu havalı bir şekilde kaldırarak saatine baktı. Valizim otelde zaten, bu sabah geldim. Taylor'ın vaudeville tiyatrolarında rol almasını sağlayacak tarzda buruşmuş ve kaygılı, aynı zamanda da son derece kederli bir yüz yapısı vardı. Göz kısmı yüzünün diğer bölgelerine göre daha belirsiz görünüyor ve ilk bakışta burun delikleri göze çarpıyordu. Belki de bunun farkında olduğundan Taylor, fotoğrafların üzerine çizilen bıyıklar misali kusurlarını saklamak yerine daha da ortaya çıkaran saçma bir bıyık bırakmıştı. Sonuç karşı tarafta uyandırdığı güvensizlik duygusuydu. Bu da aslında hilekar oluşundan değil, kandırma konusunda hiç yeteneği olmamasından kaynaklanıyordu. Aynı şekilde nereden geldiği unutulmuş bir orijinale benzetmeye çalışırken pek de başarılı olamadığı bazı garip vücut hareketleri vardı. Askerlerde neredeyse alışkanlık olmuş bir hareketi taklit ediyordu. Yani bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış veya dizlerinde ya da dirseklerinde bir sorun varmış gibi birdenbire sırtını yay şeklinde büküyordu. Ama böyle yaptığında at binen birinin kötü bir taklidine benzediğinin farkında değildi. Ancak bütüne bakıldığında acımasız rüzgara karşı küçük bedenini korumaya çalışan ve bu yüzden de acı çeken vakur bir görüntüsü vardı. ''Hızlı bir şekilde yürürseniz'' dedi kız. ''10 dakika sürmez bile.'' Taylor beklemekten nefret ederdi. Ona göre bekleyen insanlar işi gücü olmayan önemsiz insanlardı. Beklerken görülmek küçük düşürücü bir şeydi. Dudaklarını büzüştürdü, başını salladı ve canı sıkkın bir şekilde ''İyi geceler hanımefendi'' diyerek dışarı buz gibi soğuğa çıktı. Taylor o ana kadar gökyüzünü hiç böyle görmemişti. Ucu bucağı olmayan, karla kaplanmış ve yerküreyle adeta bütünleşmiş bir gökyüzüydü bu. Kümelenmiş yıldızlar sesin oluşturduğu ince perdenin arkasında sanki üzerlerine kırağı yağmış gibi duruyor ve sarı renkli yarım ayın etrafında bir çizgi varmış gibi görünüyordu. Taylor korkmuştu. Tıpkı denizden korkan bir kara insanı gibi içini bir korku kaplamıştı. yürürken ileri geri yalpaladığı halde adımlarını sıklaştırmaya çalıştı. Araba yanına yaklaştığında yaklaşık 5 dakikadır yürüyordu. Ortada kaldırım filan yoktu. Motorun sesi kar yüzünden net duyulamadığından önce farları fark etti. Önüne bir ışığın düştüğünü gördü ama nereden geldiğini anlayamadı. Işık kar kümelerinin üzerine zayıf bir şekilde düşüyordu ve Taylor bunun havaalanının işaret kulesinden gelen bir ışık olduğunu zannetti önce. Ama kendi gölgesinin kısaldığını ve ışığın aniden parlaklaştığını görünce bunun bir araba olduğunu anladı. Yolun sağ tarafında hızlı adımlarla ve kenarlarda biriken kar yığınlarının yanında yürüyordu. Işığın alışılmamış bir biçimde sarı olduğunu fark edince farların Fransız kuralına göre kamufle edildiğini düşündü. Böyle bir tahminde bulunabilmek onu sevindirmişti. Yaşlı beyni hala tıkır tıkır işliyordu. Başını çevirip arkasına bakmadı çünkü esasen utangaç biriydi ve kendisini arabaya almalarını istermiş gibi bir intiba bırakmak hoş olmazdı. Ama sonra biraz geç de olsa buralarda arabaların sağdan gittiğini ve kendisinin yolun yanlış tarafında yürüdüğünü, bu konuda bir şey yapması gerektiğini fark etti. Araba onu arkadan çarptı ve bel kemiğini kırdı. Korkunç bir an boyunca Taylor çok keskin bir acı hissetti, başı ve omuzları şiddetle arkaya doğru savruldu ve parmakları kas katı kesildi. Sesi çıkmadı. Tüm vücudu ve ruhu yaşayanların dünyasından çok ölüler dünyasına tanıdık gelecek olan bu son acının içinde hapsolmuştu. Büyük ihtimalle sürücü ne yaptığının farkında bile değildi. Çünkü insan bedeninin bir arabaya çarparken çıkardığı sesle bir kar kütlesinin arabanın arkasına çarparken çıkardığı ses arasında çok fark yoktu. Araba onu 100 veya 200 metre kadar sürükledi ve sonra cansız bedenini bomboş bir yolda ıssızlığın ortasında perişan bir halde bıraktı. Fötür şapkası hemen yanında duruyordu. Ani bir rüzgar şapkasını uçurdu ve ilerideki kar yığınına doğru savurdu. Kalın paltosundan yırtılan parçalar rüzgara sallanırlarken hafif tümsekte yuvarlanarak önce buz tutmuş bir kar yığınına takılan, ardından da tekrar kayarak yoluna devam eden çinko film kutusuna nafile yere ulaşmaya çalışıyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.